Ayrım 52, sayfa 385. Samimi görüş. Daha samimi bir görüş, Fleman Hristiyan Demokrat Parti lideri Van Hekke'den gelecekti. Belçika hükümetinin terör örgütlerine neden destek verdiğini ve çoğuna özgür çalışma alanı sağladığını, suçluları hapishanelerden serbest bırakmasının nedenini bilmiyorum. Bence bu utanç verici demişti. Sonra Hristiyan Demokrat Parti'nin göçmen karşıtı politikasını da ekleyivermişti. Burada çok sayıda göçmen yaşıyor. Parti politikamıza göre bu grupların politik arenada yer almalarını da karşıyız. Emin Kır, Brüksel'de Sosyalist Parti'den milletvekiliydi. Politik hayatta kalışı kelimeler sayesindeydi. Sözde Ermeni soykırımı için sıkıştırıldığında soykırım dememiş, katliam kelimesini tercih etmiş ve politik hayattan mahrum edilmemişti. Nasıl bir baskıyla karşı karşıya kaldınız Ermeni meselesinde diye sorduğumda, Türkiye'nin ne zamanki adaylığı çok çok yakınlaştı, Türkiye müzakereye başladı, bazı partiler, bazı gruplar, Türkiye'nin adaylığını şu veya bu şekilde engellemek için çeşitli dosyaları ön plana getirmeye çalıştılar demişti. Sorulara cevap vermemeyi öğrenmişti. Şık takım elbisesi ve resmi plakalı şoförle aracıyla buluşma yerine gelmişti. Ona göre Türkiye bir uyum sürecinden geçiyordu ama ayrıca Türk karşıtlığı mevzu edilmemeliydi. Çünkü Emin Kır, Belçikalı politikacılardan büyük destek görmüştü. Sosyalist Parti bu işin başlangıcından beri sürekli arkamda durdu ve güzel olan bu genel seçimlerde milletvekilliği adaylığı için beni dördüncü sıradan aday gösterdiler. Bana gösterdikleri değer ve özellikle bana oy veren insanları sahiplendiklerini gösterdiler demişti. Sonra Hristiyan Demokrat Parti'nin göçmen karşıtı politikasını da ekleyivermişti. Burada çok sayıda göçmen yaşıyor. Parti politikamıza göre bu grupların politik arenada yer almalarına da karşıyız. Soykırım değil katliam. Ama bakın nasıl bir noktadasınız demiştim. Öyle bir noktaya geldiniz ki soykırım değil ama katliam olmuştur dediniz. Belçika'da Türk asıllı biri önemli mevkiye geldiği zaman bazı gruplar bunu kabullenemiyorlar. O nedenle sürekli bana bu gibi sorular sordular. Bu gibi soruları anlamsız buluyorum. O Belçika'nın milletvekiliydi. Eli kolu bağlıydı. Çıktığı yerde kalmaya çabalıyordu. Mahir Pala yıllarını Brüksel'in inşasına harcamış bir işçi. Eskiden diyor buradaki Türk siyasetçiler daha dik duruyorlardı. Mesela özellikle Ermeni konusunda artık açıkça yan çiziyorlar. Yakında kabul ederler. Baskılardan dolayı mı bu tavır diye soruyorum. Mahir Pala, Ermeni meselesi bir Avrupa projesi. Belçika hükümeti de bunun denemelerini yapıyor. Ermeni soykırımını tanımayanları cezalandırmak, bu konuyu gündemde tutup baskı yapmak ve sonuçlarını görmek istiyor. Buradaki Türk asıllı politikacılar da eğilip bükülüyorlar. Belçika'daki Türk toplumunun içinden çıkardığı politikacılar konusundaki görüşü özet olarak buydu. Uyum mu, ne uyumu? Oysa eski yeni tüm göçmenler yeni yasalara, ağır baskılar ve zor bir hayatın muhatabıydılar. Nebahat Acar, Hristiyan Demokrat Parti'den yeni bir aday. Bir kahvehanede dertleşiyoruz. Ne kadar uzun yıllar burada yaşamış olursanız olun dışlanmaktan kurtulamıyorsunuz. Diyelim konut arıyorsunuz. Ev sahibi Belçikalı. Yabancıya vermiyorum diyebiliyor. Okullarda ırkçı öğretmenler var. Çocukları horluyorlar. Uyumdan bahsediliyor. İş arıyorsunuz, diplomanız var ama işveren yabancı istemiyorum diyor. Örneğin tamircisiniz, çalıştığınız şirket sizi bir eve yolluyor. Kapıdan dönüyorsunuz. Belçikalı ben yabancı tamirci istemiyorum diyor. Durum bu. Kısacası yaşamın her adımı güçlüklerle geçiyor. Yüzlerce yıllık tarihlerine rağmen birbirinden ayrılmayı isteyen milletleşememiş bir halk yeni Belçikalılara öfkeyle yaklaşıyor. 2004 yılında ırkçı söylemler nedeniyle bir siyasi parti kapatılmış ama yerine benzerleri açılmıştı. Vlaams Belang adlı parti %25'e varan oy oranıyla Flamanların hislerine tercüman olmayı başarmıştı. Aşırı milliyetçi söylemler Belçika'nın çeşitli kentlerinde vahim olaylara yol açıyordu. Anvers'teki ırkçı saldırılardan sonra mağdurlar suçlanmıştı. Ölümle sonuçlanan ırkçı saldırıların ardından halk sokaklara dökülmüş, on yıllardır burada yaşayan göçmenlerin bir an önce ülkeyi terk etmesini istemişti. Bir Türk kadın yaralanmış, Afrikalı bir kadın ve bir bebek ölmüştü. Van Hekke olayları tesadüfi olarak niteliyordu. Silahlı akli dengesi bozuk bir katil bir kadını ve 2 yaşındaki beyaz sarışın bir bebeği öldürdü. Eğer buna ırkçılık diyeceksek evet bu ırkçılık. Yani tırmanan bir eğilim olduğunu düşünmüyorsunuz. Hayır, bence her yerde deliler, çılgınlar ve suçlular var. açıkçası bir ırkçılık sorunuyla karşı karşıya olduğumuzu düşünmüyorum. Frank Van Hecke tüm sorunların artan yabancı nüfusa bağlı olduğunu düşünüyordu. Brüksel işgal altındaydı. Sorun Brüksel'de yaşayan Avrupa kökenli olmayan insanlardı. 2030'a kadar Brüksel'in %75'i Avrupa kökenli olmayan insanlardan oluşacak. Bunu bir düşünün. Striptiz yasası. Irkçılıkla Mücadele Derneği'nden Yahudi ve Yunan melezi Pascal Charon, ülkenin başka bir derdinden söz ediyordu. Gerçekçi olalım. Burada nüfus değişimine bakarsak 2025'te sadece iş gücüne ihtiyaç duymakla kalmayacağız. Aynı zamanda göçmenlerin de değerini daha iyi anlayacağız. Çünkü tüm Avrupa'da olduğu gibi burada da yaşlı nüfus artıyor ve doğum oranı azalıyor. Bu korkunç ve kaçınılmaz gerçek aşırı milliyetçi siyasilerin gözünü korkutuyordu. Yeni uyum yasalarıyla göçmenleri Avrupalılaştırma yöntemleri üzerinde çalışılıyordu. Sharon'a sormuştum. Burada konuşmasıyla, giyim tarzıyla tamamen uyum sağlamış biri bile sokakta yürürken tacize uğrayabiliyor. O zaman bu uyum meselesi ya da ırkçılık nasıl halledilecek? Çok ilginç bir şey söylediniz diyor. Geçen hafta bir konferansa katıldım ve göçmenler için striptiz adı altında bir yasadan söz edildi. Yani insanlardan toplumun bir parçası olabilmeleri için tüm geçmişlerinden kurtulmaları, arınmaları isteniyor. Bu mümkün mü? Tabii ki değil. Striptiz yasaları uygulanamaz. Avrupa çaresiz, hayata geçmesi imkansız yasalar icat edip uygulamaya çalışıyordu. Bu uygulama ve baskılar toplum içinde karşıt hareketleri doğuruyor, toplumsal hayat giderek çetrefilleşiyordu. Son yıllarda suç ve intihar oranları zirve yapmıştı. Aile içi şiddet ve cinsel suçlar ve yetkilileri korkutucu boyutlardaydı. Okul yönetimleri ailelerden yazılı onay almadan öğrencilerin yürüyerek eve dönmesine bile rıza göstermiyorlardı. İfade özgürlüğü mü? Belçika'da basın ve ifade özgürlüğü son derece kısıtlıydı. Kraliyet hakkında olumsuz yazılar ya da toplumu endişeye sevk edecek haberler basında yer alamazdı. Tüm bunları Van Hecke'ye hatırlattığımda şaşırtıcı bir açıklama yapmıştı. Avrupa Birliği'nin Türk insanına ve devletine baskısı hoş görülemez. Türkiye bir Avrupa ülkesi değil, tarihsel olarak da kültürel olarak da Avrupalı bir ülke değil. Türk insanı ve devleti bizden çok farklı ve bu nedenle Avrupa Birliği içinde yerleri yok. Ama farklı bir beklentiye sürükleniyorlar. Ben Avrupalılarla Türkler arasında var olan dostluk ve saygı bağının kopmasından korkarım. Çünkü resmi politika Türklere Avrupa vizyonunu dayatıyor. Ve hepimiz biliyoruz ki böyle bir vizyon yok. Devam ediyordu. Ben Avrupa'nın yanında güçlü ve mağrur bir Türkiye görmek isterim. Bu güçlü ve mağrur Türkiye'yle ekonomik, kültürel ve politik alanda düzeyli ilişkiler kurabiliriz. Ben AB'nin Türkiye'ye temel değerlerini değiştirme konusunda dayatmalarını kınıyorum. Bizim Türk insanına ve devletine davranış, yol, yöntem dayatmaya, iç işlerini nasıl düzenlemeleri gerektiğini söylemeye hakkımız yok. Van Hecke Belçika'ya da oldukça eleştirel bakıyor. Özellikle modern çağda meşrutiyetle yönetilmenin utanç sebebi olduğuna değiniyordu. Ben bir demokratın ve kral ve kraliçelerin hala politik gücü olmasını hiç anlayamıyorum. Bence aynı zamanda hem demokrat olup hem monarşik olamazsınız. Bu mümkün değil. NATO ve Brüksel. Meşruti sistemin küresel elitin önemli parçaları olduğunu söylüyordu. Onlar küresel finans alanının içindeler. Büyük bir servetleri var ve değişik sektörlerle bağlantılılar diyordu. Silah sanayi ile özel ilişkilerinden bahsediyordu. Belçika Avrupa Birliği'nin merkez ülkesi olduğu kadar Batı Savunma Teşkilatı NATO'nun da kalbiydi. Ve belki de Avrupa'da Washington bağlantılarının en güçlü olduğu yerde Batı silah sanayinin merkeziydi. Brüksel bundan tam 59 yıl önce bir toplantıya sahne olmuştu. Yeni yeni kendine gelen küresel sermaye bir savunma sistemi oluşturmuştu. Resim Banu Avar NATO karargahında. Amaç komünist bir saldırı ve işgale karşı savunma için üye ülkelerin yardımlaşmasıydı. Çok kısa bir zaman sonra 6 Avrupa ülkesine Amerika'da katılacak ve sonraki yıllarda direksiyona oturacaktı. Örgüt NATO olarak anılacaktı. NATO Brüksel'in kalbiydi. Geçmişteki tehditler soğuk savaş yılları geride kalmıştı. Ama NATO yeni düşmanlar zuhur ettiği görüşündeydi. NATO yetkililerinden 2 ay önce randevu talep etmiştim. NATO sözcüsü Brüksel'e gitmeden birkaç gün önce randevu talebimi kabul etti. Bir röportaj yapacaktım. Randevu saatinden birkaç saat önce de röportajı iptal etti. Yeter Yaman Hanım'la böyle tanışmıştım. NATO kamu yazmanlığı Türkiye ve Orta Asya masası şefiydi. Minyon kırmızı tayyörlü bir hanım. Bizi kapıda karşıladı. Uzun bir muameleden sonra merkez karargahının bahçesindeydik. Ona sordum. NATO komünizme karşı kurulan bir örgütlenmeydi. Komünist blok yıkıldı. Neden hala varlığını sürdürüyor? Çünkü NATO güvenlik sağlayan, istikrar sağlayan, barış sağlayan bir örgüt. Bunun örnekleri Balkanlarda görüldü. Gerek Kosova'da, gerek Bosna'da, daha sonra da Makedonya'da açılan krizde NATO son derece etkin bir örgüt olduğunu gösterdi.